Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Ramazan-ı Şerife ve gönül iklimine girdiğimiz şu günlerde biz Erkam Radyo ve Erkam Televizyonu olarak yepyeni bir programda karşınızdayız. O da İftar Sevinci programı. Bu programda sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi, heyecanımızı çok değerli misafirlerimizle huzurlarınıza çıkarak paylaşacağız. Ama tabii bu Ramazan'a biz biraz yüreğe yanık, gönlü kırık ve gönlü paramparça bir şekilde girdik. O da yani ülkemizin hemen hemen dörtte birini etkileyen, belki de tüm Türkiye'yi etkileyen büyük bir deprem. Buna asrın afeti diyorlar ama ben diyorum asrın kıyameti gibi çok ağır bedeller ödediğimiz günlerden geldik bugüne. Ama şuna inanıyoruz ki bu Ramazan'ın getirdiği duygu ve düşüncelerle biz ekmeğimizi bölüşeceğiz. O depremdeki şehiden vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet etsin. Dua edeceğiz ama esas geride kalanların yaralarını saracak ve onları sıcak yuvalarına, normal hayatlarına döndürecek ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız efendim. O yüzden böyle bir üzgün bir ortamda ama işte kırık gönül, yaşlı efendim göz ve bükük boyun rahmet-i ilahinin çabuklaşmasına ve inmesine vesile olurmuş. O yüzden bu ilk bizim iftar sevinci programımızda muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş Efendi hocamızla sevincimizi hep beraber paylaşacağız. Belki de sıkıntımızı da paylaşacağız. Bu depremin verdiği acıları da paylaşacağız. O yüzden muhterem efendim böyle bir ilk iftarda biz zatenizle açalım istedik iftar sevinci programımızı. O yüzden ilk sorumuz da bu Ramazan-ı Şerif'i bizim ne anlamalıyız? Ya da Ramazan-ı Şerif'e bu üstünlük kazandıran özellik nedir? Bu Ramazan-ı Şerif'i şerefine uygun nasıl değerlendirmeliyiz? Bu konuda neler lütfedersiniz efendim?
Çok muhterem kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerif'imiz en başta mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah ruhani bir Ramazan-ı Şerif'i ikmal etmeyi nasip eyler. Ve bu Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak niyetlerimizi de kendi rızasıyla telif eyler inşallah.
İnşallah.
Bizleri bir rahmet, mağfiret iklimi olan Ramazan-ı Şerif'e Cenab-ı Hak lütfuyla kerimle mülaki eyledi. Rabbimiz mükerrem olarak yarattığı kuluyla dost olmayı arzu ediyor. Bu dostluğu naliyet için de bazı günler ve bazı geceleri bize bir lütuf olarak ikram etti. Ramazan-ı Şerif bu rahmet esintilerinin kesafet kazandığı en mübarek bir zaman dilimi. Bir nevi cennet vizesinin alındığı günler. Bu rahmet ikliminden istifade edebilmek için kulun her zaman daha fazla bir gayret içinde olması zaruri. Ham ve nadan bir kalple bakıldığı zaman Ramazan'ı diğer aylardan bir farkı yoktur. Fakat Ramazan-ı Şerif bir gönül gözüyle, bir mümin kalbiyle bakıldığı zaman bir büyük bir müjde. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş vesilesi. Yani günahlardan arınmak isteyenler için büyük bir lütuf mevsimi. Ramazan-ı Şerif müminler için ruhani bir eğitim ayı. Kulluğumuzu bu vesile idrak günleri. Nefsin tasallutunu bertaraf etme mevsimi. Hakk'a yaklaşma seferberliği. Kul hayatında tekamül etmeye muhtaç. Çünkü Cenab-ı Hak kulla dost olmak istiyor. لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Bu bulunmaz bir tekamül mevsimi. Yani Kur'an ve sünnet hayatın bütün muhtevasında yaşanacak. Cenab-ı Hak da ayette buyurulduğu gibi kul da yerine Allah'ın şahitliği olacak. Yani Allah'ın dinini temsil edecek. Resulullah Efendimiz de şahit olacak. Ramazan-ı Şerif ihya edilmesi vesilesiyle kalpler seviye kazanacak. Ayet-i buyurun ve huve mevküm eyne mahkûmdüm. Nereye gitsin Allah sizinle beraberdir. Kul ilahi bir kameranın altında onun idrak içinde yaşayacak. Ve nahnu akrab ileyhi min hablil verit. Düşüncem yalnız biz biliyoruz, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Cenab-ı Hak bize şah damına daha yakın olduğunu idrak içinde oluyor. Tabi bu nadan bir kalp bunu olmaz. Bu ancak kalp tekamül edecek. Zihinle de olmaz bu. Zira Cuma suresinde Beni İsrail alimleri olarak bunları bir kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Bu kalbin sanatıdır. Kalp terakki edecek, Allah'a yaklaşacak. Bir de kendimi bir tadat etme mevsimi bu. gönüllerimiz ne kadar merhametli. Yani bu Ramazan zekat infaklarımız da bunu göreceğiz. Sevinerek verebiliyor muyuz zekatlarımızı, infaklarımızı? Kalbin huşu hangi seviyede? Namaz bizi fahşadan, münkerden koruyor mu? Ya yine namaz kılıyoruz ama aynı şeyler devam ediyor mu? Ne kadar namazda Cenab-ı Hak'la beraberiz? Cenab-ı Hak kat efler müminin mümine felah bulun. Onlar ki namazı huşuyla kılarlar buyuruyor. Huşu nedir? İlahi huzurda bulduğumuzun bir idrak hali, kalp ve şuur hale gelinmesidir. Ve tefekkür artacak. Vicdanlarımız ne kadar rakik? Yine bunun da bir şeyi. Biz ne kadar bir hizmetin aşkı içinde devrin akışından ne kadar mesulüz? Bu da bizim vicdanımızın durumunu gösteriyor. Vicdan bizim insanlığımızın tespitidir. Vecede yecüdü vicdanen, vicdan kendini kendinde bulmaktır. Bu ise Müslümanın bir farik vasfıdır. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur, Ramazan geldi. Artık maddi yiyeceklerden elini çek ki sana gökten manevi rızıklar gelsin. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu bir aydır. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Gönlün aşk ve iman dolduğu aydır. İnsanın nefsani arzunu bertaraf etmeye, gönlünü tezkiye etmeye, riyazat hâlinde yaşamaya çok ihtiyaç var. Cenâb-ı Hakk'a yakınlığı peydâ etmiştir. Rasûlullah Efendimiz yakınlığı peydâ etmiştir. İşte sahibi onu peydâ etmek için اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبَّ كِسْسَوِ بَرَابَرْدِ hadisine yakınlaşmak için bir gölgenin gövdeye olan yakınlığı gibi Allah Resulü'nü an be an takip etti. Biz de Ramazan'da inşallah bu şuur gelir bizde de inşallah. Bir misal vereyim. Mesela ayağı uyuşan bir kimse bir merdiven çıkamaz. Aynı bunun gibi gönlü uyuşuk bir insanın da o gün hakikaten çıkması mümkün değildir. Bunu kat eflamen zekka, kat eflamen tezekka, gönül âleminin temizlenmesi lazım. Bu nasıl olacak? Kalpten nefsani arzular çıkacak. Rahmani vasıflar, cemali sıfatı tecelli edecek. Kul Rabbine bir mesafe alacak. Velhâsıl Ramazan-ı Şerif gönüllerin tezkiye olduğu bir rehabilite ayı. Ramazan-ı Şerif sanki kirlenen iç dünyamıza karşı bir arınma fırsatı bulma. Oruç sayesinde nefsani arzular zayıflayacak, ruhani istidatlar güçlenecek. Ramazan-ı Şerif'te kulluktaki eksiklerimizin telafi ve iç dünyanın kalbi marazı tedavi için insanın hususi bir şifa mevsimi. Nedir bu marazlar, kalpteki marazlar? En başta kibir. Bu Rasûlullah Efendimiz'in ifadesiyle ancak ateşle temizlenecek. Haset, Hakk'a razı olmamak, ilahi takdir razı olmamak, rıza halinde yaşayacak. Öfke, bütün cinayetler, kalp kırmalar bu öfkenin neticesidir. Riya, tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Cimrilik, kalbin bir kanseri. Allah'ın mülkünü kendine izafe ediyor. İsraf, geometriyle kendini göstermeye çalışıyor. Yani nefsani arzularını bir geometriyle, konforla bastırma hareketi. Hırs, bir felaket. Suizan, velâ tecessüsü buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yalan, kalpte bir hastalık. Gıybet, hakkı ve kul hakkı. Bunlar benzerlerine kalpten temizlenecek. Bu kalpte ne olacak? Güzel ahlak. Yani Rasûlullah, Cenâb-ı Hak en güzel ahlak, en muhteni ahlak güzelsin. Bu en muhteni ahlaktan kalp nasipler alacak. Tefekkür artacak. Yani her gördüğü kevni ayet onu bir derinlik verecek. Aman ya Rabbi diyecek. Kâin ilahi bir laboratuvar. Bu ilahi azametin, ilahi kudret akışlarının ufak bir laboratuvarı kainat. Sabır olacak. Cenab-ı Hak sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyen buyuruyor. Tevazu ibadurrahman, Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kul mütevazi olacak. Mütevazi kul merhametlidir. Mütevazi kul hizmet ehlidir. Adal, hakkı, hukuku tevzi etme olacak bir müminde. Hak şinaslık olacak. İhlas olacak. En mühim merhamet ve cömertlik olacak. Cenab-ı Hak 99 esması Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. En çok geçen esması Rahman ve Rahim. Besmele Rahman Rahim'le. Elhamdülillah Rabbil Alemin Er-Rahmanir Rahim. Cenab-ı Hak bize hep merhamet telkin ediyor. Velhâsıl yine bu ay ameli salihlerle, hayr-ı hasenatla, hal ve davranışla güzelleştirip Hakk'ın rıza tahsil edildiği bir mekteptir. Kâb bin Ücre anlatıyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıktı. Minbere yaklaşın buyurdu. Biz de yaklaştık. Birinci basamağa çıktı, amin buyurdu. İkinci basamağa çıktı, amin buyurdu. Üçüncü basamağa çıktı, yine amin buyurdu. Biz minberden indi. Ya Resulallah, bugün sizden daha önce hiç işitmediğimiz şeyler duyduk. Bunun hikmeti nedir diye sorduk. Şöyle buyurdu. Cebrail bana göründü ve Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Ramazan'ın ne büyük bir ilahi bir nimet olduğunu, ondan gafil olan da ne büyük felaket düşer olduğunu bildiriyor. İkinci basamağa çıktı. Ya Resulallah, senin ismin geçer, zikredilir. Sana salavat getirmez. Duygusuz kalır. O da rahmetten uzak olsun dedi. Amin. Halbuki Cenab-ı Hak bize en büyük nimet lekat mennallah Resulullah Efendimiz ümmet olmamız. Demek bu ne kadar bir nadan bir kalp olacak ki Resulullah Efendimizin bir salavat okunacak bigane kalacak. Üçüncüsü, üçüncü basamağa çıktığında bu da bir vefa hissinin yok olması. Anne babası veya ikisinden birisi yanında yaşlanır da onları razı etmeyerek cenneti kazanmayan o da rahmetten uzak olsun dedi. Velhasıl demek ki bu üç umdede birbirinden daha mühim. Allah cümlemizi inşallah böyle şeylerden muhafaza eylesin.
Amin. Amin. Evet. Allah korusun. Efendim burada gene sizin ifade buyurduğunuz noktadan hareketle şimdi kalbi temizleyeceğiz, tamam. Zaten kalp dönek demek, çok evet. Değişken demek. Kalpte zaman zaman iyiliklere hakim olur, zaman zaman kötülükler hakim olur. Ama işte biz orada kalbi cehenneme çeviren duyguları çok güzel ifade buyurdunuz. Kibirden başlayıp,
ya.
Esas insanın kalbini kirpi gibi yapan kalp bu duygular.
Evet.
Bunlardan temizleneceğiz, kurtulacağız. Ama bunları temizlemek yetmiyor, boş bırakmak yetmiyor. Onun yerine hemen güzel ahlakı doldurmamız lazım ki bir daha kötülükler girecek kapı bulamasın.
Evet.
Dolayısıyla iyiliklerle de onu beslemek lazım. Bunu Şemseddin Sivasi Hazretleri vasıl olmaz kimse hakka. Cümleden dur olmadan. Kenz açılmaz şol gönülde. Ta ki pür nur olmadan. Sür çıkar ayarı dilden. Ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya. Hane mamur olmadan. Şimdi bu istikamette kalbimizi mamur eden,
evet.
Efendim, Cenab-ı Hakk'ın konaklayacağı bir misafirhane gibi hale getirmek için neler yapmamız lazım efendim?
Efendim, bir defa Cenab-ı Hak buyuruyor, oruç sizden önceki ümmetlere farz kılınan gibi size de farz kılın. Demek ki insan ruhunun oruca ihtiyacı var. Ve bu oruç da tezkiye olacak, temizlenecek. Yani ibadet namazlarla ayrı, oruçla ayrı, hayır hasenatla ayrı, haçla ayrı. Demek her biri ayrı bir vitamin kalbe. Cenab-ı Hak lekum tettekun umulur ki diyor takvaya erişirsin bekle. Takva nedir? Allah'a yakınlık ölçüsü. Yani oruç bize takvaya ulaştıracak. Şunu unutmayacağız. Her ibadet ruha ayrı bir vitamin. Her ibadet taşıdığı mana ve vasıfları itibariyle insanın imanın kemaline bir vesile. Yani insan irfan sahibi olacak. Marifetullah yani Cenab-ı Hakk'ın kalpte tanıyabilme idrakinin seviye kazanmasıdır. Mümin ruhen tekamül edip kalben olgunlaşmasına, kulun Rabbine yaklaşarak ona dost olmasına vesile olacak. Nitekim huşu içinde eda edilen bir namaz kalbe ihsan duygusunu verir. Allah ile beraberlik şuurunu nakşeder. Cenab-ı secde et ve yaklaş buyuruyor. Öyle bir kıvam bir namaz fahşadan münkerden korur. Fakat gelişi güzel bir namaz ise Cenab-ı Hak yazıklar olsun o namaz kılanı buyuruyor. Allah'ın verdiği bu nimeti ziyan ediyor. Oruç da öyle. Oruç da çok büyük bir nimet. Oruç açların halinden anlamayı telkin eder. Halik'in nazarı mahlukata bakış tarzı kazanır. Yusuf Aleyhisselam aç olarak dağıtırdı. Sorduğu hazine var dediler arkanda. Yok dedi. Ben dağıttım ki hissiyatını duyamam dedi. Ayşe validemiz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler gibi beşte bir. Onları dağıtmadan, bir Müslümanın derdine dertlenmeden, onun derdine şifa bulmadan evde hiçbir şey bırakmazdı. Hepsini dağıtırdı. Kendisi aç kalırdı ve şurası mühim, açları doyurmakla kendisi doyardı. Yani açları doyurmanın verdiği hazla doyardı Efendimiz. Eshab-ı Kiram bu hale geldi örnek olarak. Mesela Yarmuk'ta bir bakraç su, üç tane şehidin ortasında kaldı birbirine ikram ederlerken. Velhâsıl gönülde merhamet ve şefkat duygularını inkişaf ettiren bir ibadet. Yarım günlük bir açlık bizlere Cenâb-ı Hakk'ın nimetlerinin kadrini derinden derine düşünmeye sevk ediyor. Haç da ayrı. Haç, insan daha bu dünyadayken uhrevi bir iklime sokuyor. İki kefen parçası içerisinde bir hiçliğini idrak ettiriyor. Kral da olsan, çöpçü de olsan aynı hizadasın. Kişiye mahşer anının bir provası yaptırılıyor. Ve Allah rızası yapılan her ibadet aynı zamanda insan ruhuna apayrı gıdalar veriyor. İnsan vücuduna gözün yerini kulak tutabilir mi? Veya kulağın yerini göz tutabilir mi? Tutamaz. Yani her ibadetin insan ruhuna verdiği gıda ayrıdır. Bunların hepsi birbirinin tamamlayıcısıdır. Bunların birine eksik olması, tıpkı bir binanın temel sütunlarına birine eksik olması gibidir ki, daima bir depremde yıkılmaya mahkumdur. Bu sebeple insanın Cenâb-ı Hakk'ın emrettiği bütün ibadetleri ifa etmeye gayret göstermesi zaruridir. Hepsini huşu ile ifa etmeye gayret göstermesi zaruridir. Rabbimiz her ibadetin bize göstermesi gereken gayeden bahsediyor. Namazın Cenâb-ı fahşâ münkerden korur. Namaz insanı bir kıvama ulaştıracak. Mevlana Hazretleri şu ikazda bulunuyor. Hak'tan gayriye hedef tutan ibadet suçtur. Ya, yani bir riya varsa vesaire varsa suçtur. Gösteri için kılınan namaz da dıştan temiz saf görünse de içi gizli şirklerle bulunmaktadır. Nasıl ki içine bir damla necaset düşen bir menba suyu lezzet ve safiyetini kaybeden hasta ve gafil kalple yapılan ibadetler de böyledir. Yani orucun insanın takvaya ulaşması lazım, oraya götürmesi lazım. Oruç birinci nimetlerin kadrini idrak ettiriyor bize, verdiği nimetlerin. Görünen şükran duygularını derinleştiriyor. Yine oruç bize bir sabır talimi oluyor. Yine oruç bize bitmez tükenmez insanın arzularına karşı insanın şeref ve haysiyetini koruyucu bir hale kavuşturuyor. Mesela neler oluyor? İnsanda öfke çoktur. Oruç öfkenin yenmeye bir vesile. Affedebilmeye vesile. Cenab-ı Hak Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Fedakarlık, ferahi yüksek fazilete hep nefsin itirazlarını susturabilmekle gerçekleşir. Efendimiz Musa çirkin söz söylemeyin buyuruyor. Oruçluyken hiç söylemeyin buyuruyor. Yine Rabbim buyuruyor. Rahman'ın has kulları onlar ki yeryüzünde tevazuyla dolaşırlar. Kendimize çattığı zaman selam ederler geçerler. Yani burada oruçluyken de uygun olmayan bir söz söylese hemen oradan selam deyip geçmek lazım. Yine oruç nefsaniyetini dizginleyerek ruhaniyete seviye kazandırmaktadır. Adeta oruç ruhun giydiği bir ihram mahiyetindedir. Ruhu bir ihrama sokmaktır. Yine Mevlana buyuruyor, teni aşırı besip gelişime bakma çünkü o sonunda toprağa verecek bir kurbandır. Beden istediği kadar besle. Boş. Sen gönlünü feyiz pınarlarından doldurmaya bak. Ruhaniyetle doldurmaya bak. Yücelere gidecek bu şeref ancak o şekilde olur. Cesedini yağlı ballı şeylerle az ver. Çünkü tenini fazla besleyen nefsane düşüyor ve sonra rezil olup gidiyor. Yine oruç ruhaniyeti nefsaniyete galebe ettirmektir. Ruhaniyetin üstün gelmesidir. Fucura karşı takvayı galip getirmektir. Takvanın galebe etmesidir fucura karşı. Nefse karşı geçen büyük bir cihattır. Oruç tutan kimin nefsin tasallutundan kurtulan ruhun manevi fetihler başlar. Bakın oruçlu bir fazilet mücahidi demektir. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyuruyor. Cihanı bir rahmet olarak geldi. Rahmet peygamberi bir müminin de el meru memen ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Resulullah Efendimizle beraber olabilmesi için bir rahmet insanı niteliğini taşıması lazım. Evvela merhamet, zira merhamet imanın ilk meyvesidir. Rabbimiz yüce zatını en çok Rahman ve Rahim esmasıyla kendisini tanıtıyor. Resulullah Efendimiz de Rauf ve Rahim yani çok müşfik ve merhametli olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla ilahi ve nebevi ahlak ile ahlaklanan bir mü'min rahmet insanı olması icap eder. Peki rahmet insanının vasıfları nelerdir o zaman? Bir rahmet insanı infak eder. Veren el olur, fedakâr olur. Şefkatli olur. Geçtiği her yere bir bahar ferahlığı ve bir muhabbet tevzi eder. Rahmet insana zarar vermez, fayda verir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, mümin bal arısına benzer, temiz olanı yer, yani helal yer. Temiz olan şeyleri ortaya koyar, yani Hakk'ın nazarıyla uygun işler yapar. Temiz yerlere konar, yani salih ve sadık kişilerle görüşür. Rahmet insanı en mühim incitmez ve incinmez. Zaten tasavvufun temeli de budur. Rahmet insanı bollukta şımarmaz ve taşkınlık yapmaz. Darlıkta isyan etmez. Sabırla merhaleler kat eder. Bu hususta şımarmamak için Resulullah Efendimiz la aşe illa aşul ahire buyuruyor. Yine bir darlıkta isyan etmemesi için Allah'ım la aşe illa aşul ahire esas hayat ahiret hayatı buyuruyor. Yine rahmet insanı fakirlerin, yetimlerin, kimsenin dualarına taliptir. Rahmet insanı bütün ümmeti kendine zimmetli addeder. Kendini devrin akışından da mesul görür. Rahmet insanı sadece kendi evladına, yakınlarına değil, din kardeşi olan bütün ümmet-i Muhammed'e, insanlıktaki eşi olan bütün insanlığa, kendisine emanet olan bütün mahlukata şefkat ve rahmet tevzi eder. Asr-ı Saadet'te bunun sayısız misalleri sergilendi. Ensar muhacir kardeşliği. Bütün mahlukata şamil merhamet. Mesela efendim bir karınca yuvasını yanık gördü. Allah'ın verdiği bir canı yakmaya kimin hakkı vardır dedi. Yani bu gördük sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir karıncanın hukukunu tebliğ ediyor. Eshab-ı kiram Abdullah bin Cafer radıyallahu anh bir seyahat esnasında bir hurma bahçesine uğrar. Bahçenin hizmetçisi siyah bir köledir. Köleye o günkü yevmiyesi olarak 3 adet ekmek verilir. Bu da bir köpek gelir, köpeğe ekmeklerin birini atar. Köpek ekmeği yer, öbürünü de atar. Veya üçüncü atar, onu da köpek yer. Bunu Abdullah bin Cafer ile köle arasında şöyle bir konuşma geçer. Senin ücretin nedir? Der. O da işte gördüğün 3 ekmek der. Niçin hepsini köpeğe verdin? Burada hiç köpek yoktu. Bu köpek uzaklardan gelmiş olmalı. Aç kalmasına gönlüm razı olmadı. Bunu bana Allah gönderdi. Ben de bunu Allah rızası için ikram edeceğim. Peki de bugün sen ne yiyeceksin o zaman? Sabredeceğim dedi. Günlük hakkımı Rabbinin bu aç mahlukatına devrettim. Yani köpeğe karşı bir hukuk. Bu hangi sistemde var? Bu güzel ahlak karşısında hayran kalan Abdullah bin Cafer, Subhanallah dedi. Ben kendimi cömert olduğumu zannederdim ama hani bu köle benden daha cömertmiş buyurdu. Ardından bu köleye bir hurma bahçe satın aldı. Köleyi azat ettirdi. Hurmaları ona bağışladı. Düşünmek gerekir burada. Bedenen bir köle. Fakat ruhen bir mana sultanı olan bu köle kimden, nerede ve hangi tahsili gördü? Bunun ifadesiyle hangi fakültede master, doktora yaptı? Bu ruhi olgunluk hangi eğitim sisteminin mahsulü? Bugün yakın zamanda yaşadığım deprem dolayısıyla evleri zarar gören, yıkılan insanlar, başlarına sokacak yeni yerler arama telaşına düştüler. Fakat maalesef kiraların hemen artırıldığına kat kat ardına şahit olduk. Bir kölenin gönül hassasiyetine bakın. Bir de bugünkü merhametten uzaklaşmış, köhneleşmiş bir kalplere, abus ve alık simalara bakın. Sahabeden Câbir radıyallahu anh diyor ki, muhacirler ve ensardan imkan sahibi olup da vakıfta bulunmayan bir tek kişi bilmiyorum buyuruyor. İşte bu rahmet insanlardan teşekkür eden rahmet toplumu, tarihte emsali görünmemiş bir faziletler medeniyeti inşa etti. Ecdadımız Osmanlı'da toplumu bu şefkat, merhamet meclisi olan vakıflar adeta bir ağ gibi ördü. Sarılmadık bir yara bırakmadı. İnsanın problemini çözdü. Hayvanata ve nebatata dahi hizmet veren vakıflar kurdu. İmanın meyvesi olan şefkat ve merhametin zirveleştiği bir toplum inşa etti. O bizim fazilet medeniyetinde şunlar vardı. Padişahlar vardı. Fakat bu hak dostlarına hadim idi bu padişahlar. Askerler vardı. Fütüvvet ehli birer derviş idi. Esnaf vardı. dürüstlük abidesi bir ahi idi. Zenginler vardı, cömert ve mütevazi idi. Fakirler vardı, müstani ve vakur idiler. Alimler vardı, ihlaslı ve fazıl idiler. Kadılar insaflı ve adil idiler. Hakkı tevzi ediyorlardı. Hatta 6 padişahı Şeyhülislamlar tahttan indirdi. Erkekler muhabbet ve sadakat ehliydi. Hanımlar edep ve zarafet timsaliydi. Bu sebeple ecdadımızın yaşadığı bu rahmet toplumu hiçbir psikiyatrik, psikolojik rahatsızlık, sosyal ekonomik bir kriz görülmedi. Yüksek iffet ve haya duygusu bile ihtiyacını arz edemeyen yoksulların ihtiyacı kadar para alabileceği sadaka taşları ihdas edildi. Böylece veren alanı, alan vereni görmüyordu. Verenin ihlası alanın haysiyetiyle korunuyordu. Fatih Sultan Mehmet Han şehit ailelerini ve İstanbul fukarasını havanın loş karanlığında kimseler görmeden kapalı kaplar içinde tevziyat yapıyordu. Mahallede fakirin, dulun, yetimin adeta sigortasıydı. Zengin fakir bir arada huzurlu yaşıyordu. Şimdiki gibi zenginler ayrı sitelerde, fakirler varoşlarda değildi. Şu halde bunun muhteşem bir misalidir. Sultan 3. Mustafa bir Ramazan Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi konağına iftara gider. Söz esas efendi, aradıysa gelmek isterim ama konağınız pek uzak yerde. Mehmet Efendi ise, sultanım, sadece yakın yerlere bir ev tedariki mümkündür. Lakin gördüğünüz gibi şu civar hanelerinin hiçbirinde mutfak yoktur. Cevabını verdi. Bu gün padişah tuhafa gitti ve şaşırdı. Acayip dedi. Bu evler yemek pişmezler mi? Şeyhülislam cümlenin sabah ve akşam yemekleri fakir haneden gider. Onun için buradan ben hünkârım ayrılmak istemem dedi. Ecdadımızın o rahmet toplumunda hizmetkârların işleri esnasında kaza ile kırdıkları eşya ve sebebiyle azarlanıp kalpleri kırılmasın diye o zaman tazmin etmek dahi vakıflar kurulmuştu. Bunu Bezmialem Valide Sultan müstahdemlerin kırdıkları eşyalar dolayısıyla aman müstahdemlerin kalpleri kırılmasın. Onları tazmin etme vakfı kuruldu. Bu dünyada nerede böyle bir vakıf var? Yani böyle bir incelik, zarafet, nezaket yaşandığı bir toplumda ki asıl saadetten bir akistir Osmanlı'da. Kim hangi sebeple bir depresyona girebilir böyle bir toplumda? Kim buhrana sürüklenebilir? Yani ferdi ibadetin başında namaz gelir, içtimai ibadetlerin başında ise Allah için mahlukat hizmet gelir. Velhasıl ecdadımız da şehirleri, büyük cami ve onun çevresinin medrese, kütüphane, imaret, aşhane, şifahane, sebil, hamam gibi müştemilatıyla bir külliye etrafını teşekkül ettirmişti. Gariplere, yalnızlara, kimsesizlere, dul ve yetimlere bir şefkat kucağı olmuştu. Böylece İslam'ın emrettiği içtimai ibadet ifade edilmiş, huzurlu bir toplum inşa edilmişti. Yani camiler gönülleri temizliyordu. Hamamlar bedenleri temizliyordu. Medreselerde akılları ve vicdanları temizliyordu. Bizler de ecdadımın inşa ettiği o faziletler medeniyetinin rahmet toplumunun bugünkü devamıyız. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. Bizim vazifemiz de ecdadımız gibi elinden, dilinden, halinden, kalinden bütün mahlukatın müstefid olduğu bir rahmet insanı olmamızdır. Efendim bu deprem mevzunu geldiğimiz zaman evet meçhul ufuklardan kopup gelen bir afet yaşadık. Yüreklerimiz yandı. Gönlümüz mahzun oldu. Fakat bu necip milletin her ferdi bu büyük imtihanı din kardeşinin samimi bir şekilde hissetti, yaşayıp ve yaşattı. Sabır, rıza ve metanetle imanlarını korudu. Vefat eden kardeşlerimize Rabbimizin hükmen şehitlik makam lütfetmesini niyaz ediyor. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Evvela şunu ifade edelim ki onun dertleriyle dertlenmek bizim için imanımızın dereği. Şu anda kardeşlerimin gönülleri mahzun, kalpleri kırık. Allah'a yakınlığın yolu da kırık gönülleri ihya ve abat etmekten geçer. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi ben seni nerede bulurum?" diye niyaz etti. Cenab-ı Hak da Musa dedi, "Sen bile kalbi kırıkların yanında bulursun." Vazifemiz, Cenab-ı Hak feyza feraftu fensab ve ila rabbike fergab buyuruyor. Boş kaldığını hemen başka işe koy, yani Rabbine yönel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eshabına hayırlı yaşamı teşvik ederdi. Böyle vay en güzel şekilde derdi. Hatta bazen sabah namazından sonra sorardı. Yani bir aç doyurdunuz mu? Hatta Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah diyordu, daha gün doğmadı. Ebubekir Efendimiz, evet ya Resulallah, ben namaza gelirken oğlumun elinde, Abdurrahman'ın elinde arpa ekmeği vardı. Aç bir insan gördüm, onu oğlumu elinden aldım, o aç insana verdim. Yine Ravza'ya gelirken, Abdurrahman Avf'ın hasta olduğunu duydum. Onu uğradım, şifa diledim, oradan Ravza'ya sabah namazını kılmaya geldim buyurdu. Velhâsıl Efendim hiç boşluk istemezdi. Daima teşvik ederdi. Ebubekir radıyallahu anh'ın çok güzel ifadesi var. Allah şefaatini nail eylesin.
Amin.
Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak, daha güzelini yapmaya gayret et. Muaz bin Cebel oğluna şu nasihatte bulundu. Oğlum, mümin olan bir kimsenin iki hayırlı iş arasında ölmesi lazımdır. Yani bir hayırlı iş bitirecek, diğer hayırlı işe koşarken o şekilde ölecek. Yani mümin bir hayırlı iş yaptığı zaman ikinci hayırlı işi yapmak niyetinde ve kararında olmalı. Oraya yanlış bir amel karıştırmamalı. Bugünlerde diğer vakitler ondan daha ziyade Cenab-ı Hak sığınmak, istiğfarı dilden düşürmemek icap eder. İnşallah bu yarayı milletimiz inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla inşallah bertaraf eder. Çanakkale Harbi'nde Müslümanların atacak bir barutu bile kalmamıştı. Askerin ayağında postalı bile yoktu doğru dürüst. Bir alacağı bir gıda yoktu. Fakat ruhani güç, metafizik güç, fiziki gücü bertaraf etti. Burada ne vardı? İhlas vardı, samimiyet vardı, iltica vardı. Burada misallerden bir misal vereyim, sayız misallerden. Mesela binbaşı Lütfü Bey, bir ara tamamen böyle kordon içinde kaldılar, askerleri beraber. Bir haykırdı orada, ya Muhammed dedi, kitabın gidiyor dedi. Yani bir nefesi rahmani gitti Resulullah Efendimiz'e. Ta asırların arkasından. Oradan bir nefesi rahmani geldi, birdenbire selamet oldu, kordon yarıldı. Bizim de burada en mühim bu kardeşlerimize yapacağı maddi yardım yanında bir de buna teselli etme ve bu kardeşlerimizi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'e yönlendirme. Ancak sana kulluk yapalım ya Rabbi, ancak senden yardım dileriz. Çanakkale'de kısa zamanda sarıldı yaralar. 250 bin şehit verildi. Cenab-ı Hak bir huzur hali verdi. Ruhaniyet, ibadet, taat, teslimiyet, namaz ve sabırla Cenab-ı Hak iltica etme. Arkadan elhamdülillah bugün Türkiye'ye geldik. Bugünkü olan bu depremde de vazifemiz bu kardeşlerimize teselli etme. Bu bizim vicdani vazifemiz ve onları da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'e telkin etmemiz inşallah. Bu da bizim vicdani vazifemiz.
Bir de bağrımıza basmamız lazım.
Bağrımıza basmamız lazım.
Ekmeğimizi bölüşerek
yani. Efendim biz orada olurduk, evet.
Onlar burada olabilirlerdi.
Olurdu. İşte evet. Hazreti Mevlana diyor ki bana diyor Şems-i Tebriz'e bir tek şey öğretti, Celaleddin. Eğer üşüyen varsa ısınma hakkına sahip değilsin dedi.
Allah Allah.
Celaleddin Rumi Hazretleri de ben ısınamıyorum artık dedi. Velhâsıl bu bir müminin vicdanıdır.
Tabii buradan efendim bu rahmet insanının ki Peygamber Efendimizin gönderilişi ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Şimdi bu rahmetin temsilcisi de biz olacağız, gölgesi.
Evet.
Ama bunun bir de medeniyetimize yansıması var. Şöyle, diyorlar ki medeniyet bir inancın, bir düşüncenin, yani bir sözün dafta kalmaması, inancın kalpte kalmaması, ayetlerin, hadislerin, yani Peygamber Efendimizin tavsiyelerini, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hususların, Mus'haf'ın içinde saklı kalmaması, bunların kurumsal bir kimlik kazanarak, hayatı kucaklaması ve toplumsal yaraları saracak kurumlara dönüşmesine medeniyet denir. Evet. Şimdi buradan esasında mesela şu Ramazan gerçekten bize ne kadar üretirsek üretelim ama yiyemediğimizi gösteren bir aya girdik.
Evet.
Dolayısıyla da geliri çok ama yiyemiyorsun artıyor. Artan geliri ne yapmamız lazım? İşte bu vakıf medeniyeti ortaya çıkmış.
Evet.
Esas Bizim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da bu konuda şu anda gerçekten Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kurduğu vakfın gayesi doğrultusunda giderek genişleyen yaygın hizmetleri var. Esas bu yani infak, zekat, sadakanın vakfa dönüşmesiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz efendim?
Efendim vakıf yaradandan ötürü yaradılana merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. Yani vakıflar fakir ile zengini, hasta ile sağlamı, zayıf ile güçlüyü ruhani bir kardeşlik heyecanının içinde yaşatır. İnsanın en hayırlı, insanlara en çok faydalı olandır buyuruluyor. İşte ecdadımız da bu hadisi kendi düstur edinerek vakıf yoluyla sayısız muazzam kalıcı eserler vücuda getirdiler. Bugün toplumumuz dahi o Ali Cenab ecdadın müessesi nimetleriyle perverde olmaktayız. Onların inşa ettiği camilerde, onların külliyelerinden istifade halindeyiz. Camiler, çeşmeler, askeri kışlalar, hastaneler, hatta içtiğimiz sular, pek çok hayır hizmetleri bugün onlardan kalan muazzez emanet ve hatıralar bizde. Öyle ki Osmanlı toplumu bu zengin fakir kültürü sayesinde sosyal adaletin zirvesine çıktı. Yani bugün tespit edilen 26 bin küsur vakıf var. Bilinen. Bilinmeyen de çok var. Hatta bu ise 1300 tanesi hanımların kurduğu vakıflar var. Mesela Üsküdar'da aşağı yukarı 3 tane büyük cami var. Üçünü de yaptıran sultan hanımları.
Valide sultanlar, evet.
Valide sultanlar. Yani bunları bir müzeye gidip baktığımız zaman Topkapı Sarayı'nda bunların fazla bir pırlantalı şunları görmüyoruz. Bunun pırlantaları bıraktığı camilerde, aşhanelerde hizmet müesseseleriydi. Malum kişi öldüğü zaman, vefat ettiği zaman amellerinden biri de arkasından hayırlı evlatla beraber hayırlı müessese bırakması. Onun için ecdadımız da devletle, devletin içinde belki ufak tefek ertişmeler vardı, o ayrı. Fakat devletle halk arasında bir hoşnutsuzluk yoktu. Halk devletinden memnundu. Devleti yardımcıydı. Bir cami yapılıyordu merkez yerlere. O caminin yanında aşhane yapılıyordu. Sebil yapılıyordu. Şifahane yapılıyordu. Medrese yapılıyordu. Cami vasıtasıyla, maneviyat vasıtasıyla bir dağıtım oluyordu.
Tabii buradan efendim bir sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Vakıf medeniyeti, merhamet medeniyeti dedik, tamam.
Evet.
Ama bir de esas Ramazan'ın insanlara kazandıracağı esas edep, o edepteki incelik ne olmalı, nasıl olmalı?
Hocam ben bir misal vereyim. Yani bir Müslümanın gönlü muhabbette dolması lazım. Hazreti Abbas Radıyallahu'nun oğlu İbn Abbas, malum Efendimiz'i çocuk yaşta gördü, muhaddisti, müfessirdi. Yani bir Müslümanın heyecanını anlatmak için onu, bir din yani kardeşliğini anlatmak için bu şeyi anlatmak istiyorum. Bir kişi İbn Abbas'a olmayacak sözler söyler. İbn Abbas susar. O söylemesine devam eder. Yine İbn Abbas susar. Der ki adam, yav der İbn Abbas der, bana bir muamma oldu der bu. Ben sana hakaret varisimizden söylüyorum, sen ise sükût ediyorsun. Bunun hikmetini bana açsana der, ne olursun der. Bu muammayı çöz der. O der ki, bende der, üç tane vasıf var der. Bu üç vasıf varken ben sana bir cevap veremem der. Birincisi, ben bir ayet okuduğum zaman, isterim ki bunu bütün insanlar duysun. Ferahlasın, ruhaniyeti artsın. İkincisi, bir hakim, bir kadı hakkı adalet tevzi ettiği zaman isterim bunu bütün her tarafa yayılsın. İslam'ın hak ve hukuku tevzi etme şuuru yerleşsin. Bu hakim bu kadıyı ben ne tanırım ne bilirim. Ümmete olan faydası bakımından sevinirim. Üçüncü bir beldeye yağmur yağdığı zaman yine sevinirim. O beldede benim ne arsam vardır, ne toprağım vardır, hiçbir şeyim yoktur. Fakat oradaki Müslümanların sevinciyle sevinirim. İşte bu bir Müslüman yüreği. Gelelim Hüdayi'ye, oradan bahsettiniz. Malum sizler hep beraber o Hüdayi'nin kuruluşunda bulunmuştuk. Tabi Allah lütfetti.
Elhamdülillah.
Yani Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu oldu. Fakat bu ufacık bir yemekhaneden başladı.
80 metrekarelik.
Efendim?
80 metrekarelik
bir yerde başladı.
İzbe bir yerde başladı.
İzbe bir yerde başladı. Fakat bugün Hüdayi'nin gittiği coğrafyaya o zaman yerlerini bile bilmiyorduk. Afrika'daki 10 devleti tanımıyorduk bile. Nerede, hangi devlet, nedir? Kim neyin sömürgesi olmuş zamanında? Fakat sanki ben şunu söylüyorum hocam. Sanki orada bir flüt vardı. O flüte bir nefes geldi. Bu nefes her tarafa yayıldı. Bu nereden geldi bu nefes? Herhalde böyle 400 sene evvel kurulan Hüdayi Hazretleri'nin bir samimiyetinden geldi. İhlasından geldi. Hizmet aşkından geldi. Veyahut da orada bir kase çorba alan bir biçarenin duasından geldi. Onu da bir misal vereyim. Siz de beraberken orada yaşlı bir hanım, bir de oğlu üniversite okuyordu, felç oldu. Biz ona her ay bir aidat veriyorduk. Bir gün geldi bu hanım, dedi ki, oğlum dedi, vefat etti dedi. Sizden aldığımız o parayla dedi, oğlum ben defnettim dedi.
Allah Allah.
Bundan sonra benim bir kuru başım kaldı hayatta dedi. Bunu ben nereye olsa taşırım dedi. Siz de bundan sonra bana verdiğinizi benim gibi olan başka bir aileye verin buyurdu. Yani böyle buna benzer çok misallerle karşılaştık. Çok. İşte bir nefes geldi. Bu nefes her tarafa yayıldı. Bunu asla ve kat'a kendimize izafe etmiyoruz. Biz orada bir hizmetçi durumundaydık. Oradaysak bize de ne mutlu. Orada serhoş geldi, ihya olup gitti. Abdülkadir Efendi mesela bilirsiniz.
Tabii.
Onun da hikayesi anlatsam çok zaman alacak. Velhasıl şimdi vakıf bu. Yani ibadetsiz kardeş hasbeten lillah için ve ahirete havale edilen.
Efendim bir arkadaşımız anlattı. Bizim orada izbe dediğimiz şeyde yemek yemiş. Fakat orada hem yemekten çok lezzetli hem de duvarda şey görmüş. Ah teslimiyet.
Evet.
Ondan sonra o da İslami bir çizgiye geldim ben dedi.
Evet. Bir çok bunu ben hocam çok hadiseler evet. Karşı. Evet. Ben yani anlatsam çok sürer evet. Bu. Yani evet. Hatıralar zengin.
Ama
burada olduğu gibi dünyanın her tarafında da bu şey zengin elhamdülillah. Burada da mesela Allah razı olsun. Yine kendimize bir şey izafe etmiyoruz. Allah'a sığınırız. Bu bir burada kim önde, kim aşağıda, kim arkada Allah bilir kalplere. Fakat bu deprem mıntıkasında da bütün Allah razı olsun sevenler, Hüdayi Vakfı'na itimat edenler seferber oldu.
Allah razı olsun. Efendim, tabii bir de şu var, yani bu sizin demin binbaşı lütfi dediniz ya.
Evet.
Binbaşı lütfi muhasara ediliyor evet. Küffar tarafından.
Evet.
Ama o, ya Muhammed diye bir nida, işte Medine-i Münevvere'den gelen bir nefesle abluka yarılıyor ve zafer muzaffer oluyor. Aynı Hüdayi'de de böyle bir nefes gelmiş Medine-i Münevvere'den.
Nefes geldi, nefes geldi.
Onun için siz hep söylersiniz bu vakıfçılıkla ilgili. Aman ha geleni boş çevirmeyin. Bir de sakın ola kimseyi kırmayın. Çünkü o biz onlara şükran borçluyuz.
Tabii hocam.
Yani dolayısıyla biz bir görev yapıyoruz arada. Aman ha bunu kendinize mal etmeyin diye.
Hocam Allah korusun.
Allah korusun.
O, Cenab-ı Hak veylül külümeze türlümeze buyuruyor.
Evet ya.
Yani bir Allah'ın kuluna bir istifaf etme, istihkar etme. Onu biz veli nimetimiz bilmeli evet. Lazım ki çünkü evet. O vasıtayla Cenab-ı Hak bize ikram edersek Cenab-ı Hak bizi sevecek.
Evet.
En büyük sevgiye kavuşacağız.
Allah
korusun. Bu bir faciadır bu.
Tabii efendim.
İbadullah istihkar.
Tabii bir de şu anda hemen hemen 70'e yakın ülkede bizim hizmetler var ama bizi hizmetler götürdü.
Evet.
Nazi hizmetler götürdü. Biz önce adını sanını duymadığımız yerlerden buralara getirdik çocuklar, okudular burada. Burada yetiştiler, sonra gittiler. Her giden kendi gittiği yerde Hüdayi'nin bir şubesini açtı.
Evet.
Yani böyle bir Rabbim inşallah daha da bereketini artırır.
Hocam bir de şunu gördük. Yani şimdi bu depremden sonra mesela Moğolistan dünyanın en fakir yeri. Orada okuyan bir talebimiz daha evvel geldi. Vakit var mı? Anlatayım mı?
Anlatın efendim. Onu.
Evet. Bir talebimiz 5-6 sene evvel geldi. Burada 3 senede hafız oldu. Moğolistanlı bir kızımız. Giderken bir mektup bıraktı bana. Hocam dedi, biz de buraya gelmedim ben. Müslümanız ama şamanizmin tesiri altında.
Dağlara ibadet ediyorduk.
Dağlara ibadet ediyorduk dedi. Şimdi dedi, hafız olarak dedi, elhamdülillah gidiyorum dedi. Geçen gün bu kızımız yine bir mektup gönderdi.
Evet.
Zarfın içine bir para. Biz bunu dedi, en fakir yer. Evet. Bu ne topluluk dedi. Biz dedi burada dedi bu Osmanlı'dan dedi Osmanlı bakiyesi Hüdayi Vakfı'ndan dedi çok şey gördük, ihsan gördük, ikram gördük. Lütfen bu gönderdiğimiz ufak bir parayı deprem mıntıkına gönderin. Biz de şunu düşündük hocam yani koca bir kazan sütü bir karış yoğurtla onu bir filan maya yaparsınız.
Evet efendim.
Şey olur. Evet. Bunlar da öyle hakikaten öyle bir bize çok sevindi nimet. Yine şunu söylüyoruz. Rabbimize hepimiz şükran halindeyiz. Bunu hiçbir zaman kendimize izafe etme. Biz burada hepimiz bir işçiydik. O işçiyle ne kadar muvaffak olabildik o da öbür tarafta ortaya çıkacak. Fakat yine geliyorum burası bir flüttü. Bak bu nefes nereden geldi? Bu nefes ne kadar güçlü nefes ki bu defa dünyaya yayıldı bu nefes.
Yine efendim ben sözü zatınızın bir sözüyle ben noktalayalım. Bizim bu vakıfta matematiğin iflas ettiği yerdir demiştiniz. O zaman evet. Gerçekten öyle. Yani hesap kitap yaparak o günden bugüne gelmemiz mümkün değil. İşte o nefeste. Evet. Biz o manevi nefeste bu noktaya kadar geldik. Rabbim bizi rızayı bariyeden ayırmasın.
Amin.
Ve nefsimize de böyle bir mukaye vermeyelim efendim. Amin. Kesinlikle.
Amin hocam. O yüzden... Hocam en mühim buyurduğunuz gibi ben yok.
Evet.
Daima sen ya Rabbi var. Evet. Ne bir mütena bir ikaz. Sen çıkınca aradan kalır seni ya. Yaratan. Evet. Fakat ben demekle aradan çıkamazsın.
Evet.
Ancak ben çıkacak ki
tabii.
O zaman bu Sakarya'nın bir Karadeniz olması gibi.
Evet.
Onun için kulun en büyük zaaf tarafı bendir. Enaniyettir. Cenab-ı Hak muhafaza. Tasavvufun da en büyük mücadelesi bu benle de işte Aziz İmam Hüdayi Hazretleri kadılığı bir tarafı bıraktı. En mütena bir mevkiydi. Fakat 400 sene sonra kurduğu vakıf yine hizmeti gördü.
Elhamdülillah.
Demek ki sen çıkınca aradan kalır seni yaratan.
Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Allah razı olsun efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri bu ilk iftar sevinci programımızı muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızın sohbetiyle başlattık. Bundan sonra da her iftar sevincinde sizlerle beraber olmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.